Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. Muhammed Suresinin 10 ila 12. ayetlerinin tilavetini dinleyelim.
والذين كفروا
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlar yeryüzünde gezip dolaşmıyorlar mı ki kendilerinden öncekilerin nasıl bir sona uğradıklarını görsünler? Allah onları yerle bir etti. O kafirler içinde bunun bir benzeri vardır. İşte böyle, çünkü Allah iman etmekte olanların velisidir. Kafirlerin ise onların velisi yoktur. Şüphesiz Allah iman edip salih amellerde bulunanları altından ırmaklar akan cennetlere sokar. İnkar edenler ise metalanırlar ve hayvanların yemesi gibi yerler. Ateş onlar için bir konaklama yeridir.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07:20 ile 08:50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19:50 ile 21:20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21:20 ile 22:20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemleri Rabbi, Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tanrı Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şemsi 3 Dey 1401, Hicri Kameri 29 Cemadüel Evvel 1444 ve Miladi 24 Aralık 2022 Cumartesi. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda az sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarından ardından sırasıyla Münster Üniversitesi Danışma Konseyi Üyesi Sayın Burhanettin Dağ ile Türkiye Cumhurbaşkanı'ndan İslam Dünyası konusunda açıklamaları üzerinden yapılan röportaj, İran basından seçmeler, İran masalları ve efsaneleri, Orta Asya ve Kafkasya gelişmeleri isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım
Mesut Ketani.
Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. İran Dışişleri Bakanı, Irak Başbakanı 2. Bağdat Konferansı'nda İran ile Mısır arasında siyasi ve güvenlik düzeylerinde diyalogların yapılması önerisi yaptığını duyurdu. İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı Ali Bakri Keni, Batı'nın insan hakları iddiasını eleştirdi. Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye ile diyaloğa kapalı değiliz dedi. Suru Batı kırsalında protestolar sürüyor. Türkiye'den Kıbrıslı Rumlara kıta sahanlığı uyarısı geldi. Ve Putin ile Aliyev telefonda görüştü. Şimdi haberler.
İran Dışişleri Bakanı, Irak Başbakanı'nın 2. Bağdat Konferansı'nda İran ile Mısır arasında siyasi ve güvenlik düzeylerinde diyalogların yapılması önerisini yaptığını duyurdu. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Ürdün'de düzenlenen 2. Bağdat Konferansı oturumunu değerlendirdiği basın mülakatında, Irak Başbakanı Şia el-Sudani ile görüşmemizde, Irak Başbakanı, Irak'ın bölgesel işbirliğini güçlendirme yönünde fikirlerini belirtti dedi. İran Dışişleri Bakanı ayrıca, Irak Başbakanı'nın bu görüşmede İran ile Mısır arasında diyalogların da şekillenmesi için öneride bulunduğunu, Tahran ile Kahire arasındaki siyasi ve güvenlik ilişkilerinin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladığını da belirterek, ben Irak Başbakanı'nın bu fikrini memnuniyetle karşıladım diye konuştu. Emir Abdullahyan, Sayın Sudani bu ilişkiler bağlamında adımlar atacak dedi. İran Dışişleri Bakanı sözlerinden bir başka bölümünde Irak'ın bölgesel rolü çerçevesinde diyalogları ve işbirliğini güçlendirme bağlamında bu hususa yaklaşmamız lazım dedi. İran Dışişleri Bakanı 2. Bağdat Konferansı marjında Irak Başbakanı Muhammed Şia el-Sudani, Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin, Kuveyt Dışişleri Bakanı, Mısır Cumhurbaşkanı, Fransa Dışişleri Bakanı, Katar Dışişleri Bakanı ve Umman Dışişleri Bakanı ile görüşmüştü.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahian Twitter üzerinden Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile gerçekleştirdiği görüşmeyi değerlendirdi. Ayrıntıları arkadaşımız aktarıyor.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahian Twitter üzerinden Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile gerçekleştirdiği görüşmeyi değerlendirdi. Bağdat Konferansı'nın ikinci turuna katılmak için Ürdün'e giden Dışişleri Bakanı Emir Abdullahian, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile görüşmüştü. Borrell ile yaptığı görüşmeyi değerlendiren Emir Abdullahian'ın paylaşımında şu ifadelere yer verildi. Sayın Borrell ile yaptığımız görüşmede nihai anlaşmanın son adımlarının atılması konusunda mutabık kaldık. İran tarafından anlaşma penceresi açık, ancak sonsuza kadar açık kalmaz. Görüşmede Ukrayna hakkında da siyasi çözümü vurguladım. Ne Guantanamo ve Ebu Ghraib faciaları ne de Yemen ve Afganistan'da kadın ve çocuklara karşı işlenen cinayetler Amerika'nın başkalarına vaaz vermesine izin vermez. Borrell, İran nükleer anlaşması olarak bilinen kapsamlı ortak eylem planı hakkında nükleer silahların yayılmasının önlenmesi söz konusu olduğunda COEP'in alternatifi yoktur ve bunun aksini düşünenler kendilerini kandırıyorlar dedi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi ve Almanya ile İran arasında 2015 yılında kapsamlı ortak eylem planı adı verilen ve İran nükleer faaliyetlerinin denetlenmesini içeren anlaşma imzalanmıştı. Eski Amerika Başkanı Donald Trump 2018 yılında tek taraflı olarak anlaşmadan çekilmiş İran yönetimi de nükleer faaliyetlerini anlaşma öncesine döndürmüştü. Bunun üzerine Amerika yönetimi İran'ı ağır ekonomik yaptırımlarla hedef almıştı. Nükleer anlaşmaya dönüş için Avusturya'nın başkenti Viyana'da Nisan 2021'de İran, Fransa, Rusya, Çin, İngiltere ve Almanya arasında müzakerelere başlanmıştı. Amerika Başkanı Joe Biden'in Kasım 2021'de göreve başlamasıyla Amerika'nın da anlaşmaya dönmesi için görüşmeler yürütüldü. İran ile 2015'te imzalanan nükleer anlaşmanın yeniden tam anlamıyla uygulanmasını sağlama ve Amerika'nın anlaşmaya dönüşünün ele alındığı nükleer görüşmeler Nisan 2021'den bu yana aralıklarla Viyana'da yapılıyor. Tahran Radyosu Mavi, Susan Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haberleri devam ediyor. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakri Keni, Bangladeş Dışişleri Bakanı Abulkalam Abdul Momen ile yaptığı görüşmede Batı'nın insan hakları iddiasını sert bir şekilde eleştirdi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakri Keni, Dakka temasları kapsamında Bangladeş Dışişleri Bakanı Abulkalam Abdul Momen ile görüştüğü görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir tahtesinde bulunuldu. Bu görüşmede Bakır Ekene, Batı'nın insan hakları iddiasını eleştirirken aslında insan haklarını koruma ve terör ile mücadele Batı güçlerinin dış politikasında yer almıyor. Bu ülkeler kendi emelleri için insan hakları ve terörizm konusunu kötüye kullanıyor. Onlar kendi menfaatleri söz konusu olduğu zaman insan haklarını ihlal etmekle kalmıyor. İnsanları da yok ediyorlar dedi. Bangladeş Dışişleri Bakanı görüşmede ülkesinin İran ile her alanda ilişkilerine geliştirmek istediğini söyledi.
Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ülkemizin hak ve menfaatlerini korumak ve kollamak için her düzeyde usule uygun şekilde ne yapılması gerekiyorsa yapılıyor. Bu kapsamda da temaslar oluyor. Görüşmeleri, konuşmaları, diyaloğu hiçbir zaman göz ardı etmiyoruz. Diyaloğa kapalı değiliz dedi. Hulusi Akar, Türkiye, Suriye ve Rusya Savunma Bakanları arasında olası üçlü görüşmeyle ilgili olarak görüşmeleri, konuşmaları, diyaloğu hiçbir zaman göz ardı etmiyoruz, diyaloğa kapalı değiliz dedi. Ülkemizin hak ve menfaatlerini korumak ve kollamak için her düzeyde usule uygun şekilde ne yapılması gerekiyorsa yapılıyor ve bu kapsamda da temaslar oluyor. Görüşmeleri, konuşmaları, diyaloğu hiçbir zaman göz ardı etmiyoruz, diyaloğa kapalı değiliz açıklamasında bulundu. Akarbas'ın kuruluşlarının Ankara temsilciliğiyle bir araya geldiği toplantıda bakanlığın yıllık faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı. Hava sahasının kapatılması üzerine kaldıkları Ukrayna'dan da dönen A-400M uçaklarının gelmesine yönelik yapılan çalışmaların detaylarının sorulması üzerine de Akar, 23 Şubat'ta insani yardım götürmek ve vatandaşları tahliye etmek için iki uçağın Ukrayna'ya gittiğini anımsattı.
Deir-Huzur'un batı kırsalarında Amerikan destekli DSG milislerin uygulamalarına karşı halk protestoları ard arda dördüncü gününde de devam etti. Halk düzenlediği protestolarda DSG milislerinin bölgelerinden kovulmasını talep etti. Yerel kaynakta Sana muhabirine verdiği demeçte El-Kibir ve El-Kasra kasabaları halkı bugün sokaklara çıkarak yanan lastiklerle yolları kapattı. DSG milislerine ve milislere bağlı Deir-Huzur Askeri Meclisi'nin sözde komutanı aleyhinde sorugan arttı dedi. Kaynaklar ayrıca bunun nedeninden milislere bağlı silahlı grupların ve bazı akraba ve arkadaşlarının birkaç gün önce kasabada yerinden edilmiş iki kadına tecavüz edip öldürme suçunu işlemesi olduğuna dikkat çekti.
Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Doğu Akdeniz'de kıta sahanlığımızda hiçbir ülkenin, şirketin veya geminin iznimiz olmadan hidrokarbon arama çıkarma faaliyetinde bulunması söz konusu değildir ifadesini kullandı. Türkiye Dışişleri Bakanlığı Kıbrıs'ın güneybatısında keşfedilen yeni doğalgaz rezerviyle ilgili açıklamalarda bulundu. İtalyan petrol ve doğalgaz şirketi Eni ve Fransız Total Energy'nin konuşturduğu konsorsiyum Güney Kıbrıs'ın verdiği izinle gerçekleştirdiği sondaj çalışmalarında bulunan rezervle ilgili bir soru yanıtlayan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Doğu Akdeniz'de kıta sahanlığımızda hiçbir ülkenin, şirketin veya geminin iznimiz olmadan hidrokarbon arama çıkarma faaliyetinde bulunması söz konusu değildir ifadesini kullandı. Yapılan yazılı açıklamada Güney Kıbrıs'ın Rum yönetiminin bu faaliyetleri adının tüm doğal kaynaklarının ortak sahibi olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin izni alınmadan tek taraflı olarak sürdürüldüğü için Kıbrıs Türklerinin haklarını ihlal etmekte, Doğu Akdeniz'de gerginliği artırmakta, barış ve istikrarı tehdit etmektedir denildi. Hem bölge ülkelerine hem de Kıbrıs Rum kesimin arkasına saklandığı üçüncü taraflara Doğu Akdeniz'de gerginliği bu şekilde tırmandırmasının hiçbir tarafın yararına olmayacağını hatırlatan Bilgiç, ülkemiz Doğu Akdeniz'de hem kendi hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin haklarını kararlılıkla korumaya devam edecek. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de önümüzdeki dönemde yapacağı hidrokarbon faaliyetlerine desteğini sürdürecektir dedi.
Fas ümmetin davalarına destek komitesi Siyonist işgal rejimiyle ilişkileri normalleştirenlerin ve normalleştirme politikasının her alanda ve daha fazla kuşatmayı alınması, karşıt faaliyetlerin artırılması gerektiğini dile getirdi. Fas yönetiminin Siyonist işgal rejimiyle ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalanmasının ikinci yıl dönümü münasebetiyle açıklama yapan Fas ümmetin davalarına destek komitesi, işgalci ile ilişkileri normalleştiren sistemi ve bunu protesto amacı ile düzenlenen eylemlerin bastırılması için başvuruları uygulamaların tümünü bir kez daha kınadığını dile getirdi. Açıklamada aşağılayıcı ve utanç verici amaçlı anlaşmalara imza atan hükümeti ve parlamento üyelerinden buna onay veren çoğunluğu kesin bir şekilde kınadığımızı belirtmek istiyoruz ifadesine yer verildi. İşgal rejimiyle normalleştirmeye daha derhal son verilmesini istendi. Komite uluslar güçleri kendilerini saklandıkları örtülerin altından çıkarak işgal rejimiyle ilişkilerin normalleştirmesi anlaşmalarını açık bir dille kınamaya ve tepkilerini ortaya koymaya davet etti. Komite Filistin'e ve onun haklı davasının etrafında safların daha da güçlendirilmesi çağrısı yaptı. Komite, işgale karşı direnen Filistin halkını da saflarını güçlendirmek ve bütün direniş cephelerine birleştirmek için daha fazla gayret göstermeye davet etti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan arasında imzalanan üçlü anlaşmanın pratikte uygulanması konularını görüştü. Kremlin'den yapılan açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev telefonda yaptıkları görüşmede Ermenistan-Azerbaycan Cumhuriyeti sınırındaki güvenlik konularını ele aldıkları belirtildi. Açıklamada Rusya Devlet Başkanı Putin, Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler Azerbaycan ve Ermenistan sınırında güvenliğin sağlanması ile ilgili üçlü anlaşmaların pratikte uygulanması konularını görüştü denildi. Açıklamada ayrıca görüşme sırasında Putin'in Aliyev'in doğum gününü kutladığı belirtildi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bir ileri Birleşmiş Milletler, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı ve Minsk grubuna bağlı bazı barış görüşlerinin Karabağ'daki Rus barış görüşlerinin yerini alması gerektiğini düşünüyorsa, bütün taraflarla öncelikle Azerbaycan ile anlaşması gerekiyor dedi. Teslim Haber Ajansı Rusya'yı ziyaret eden Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile bir araya geldi. Bayramov sosyal medya hesabı üzerinden Rus mevkidaşı ile yaptığım görüşmenin odak noktaları arasında güvenlik, ekonomik, insani ve ulaşım konuları yer aldı diye açıkladı. Bayramov o toplantıda ise Azerbaycan topraklarındaki yasa dışı faaliyetlerden, Karabağ'da bölgedeki Ermeniler tarafından altın madenciliği yapılmasından duyduğum kaygıyı bir kez daha diri getirdim ve protestocuların haklarına saygı gösterilmesinin önemini vurguladım diye ekledi. Lavrov 10 günden fazla bir sürede Laşin koridorunu kapatan ve Karabağ'daki madenlerden altın çıkarılmasının son verilmesini talep eden protestoculara Azerbaycanlı çevre aktivistlerine atıfta bulundu. Ermeni makamları ise görevlere bu koridoru kapalı tutmak ve Karabağ'da yaşayan Ermenilerin kuşatmasını da haklı çıkarmak olan bu insanlara üniformalı askerler diyor. Lavrov bu görüşmede birileri Birleşmiş Milletler, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı ve Minsk grubuna bağlı bazı barış görüşlerinin Karabağ'daki Rus barış görüşlerinin yerini alması gerektiğini düşünüyorsa bütün taraflarla öncelikle Azerbaycan ile anlaşması gerekiyor ifadesine kullandı.
Çin'in üst düzey sağlık yetkililerinin tahminine göre bu ülkede yaklaşık 37 milyon kişiye sadece bir gün içinde COVID-19 bulaştı. COVID-19 hastalığı bir gün içinde yaklaşık 37 milyon kişiye bulaşmış ve salgından bu yana dünyadaki en yüksek enfeksiyon oranı geçmiş durumda. Medyanın Çin Ulusal Sağlık Komisyonu toplantısından aktardığı bilgilere göre Aralık ayının ilk 20 gününde 248 milyon kişiyi yani Çin nüfusunun %18'ine COVID-19 bulaştı. Bloomberg'e göre komisyon bu medyanın röportaj taleplerine yanıt vermedi ancak bu istatistik doğruysa eğer enfeksiyon oranı Ocak 2022'ye kadar günlük 4 milyon enfeksiyon rekorunu kıracak. Haberde sıfır Covid politikası nedeniyle kısıtlamaların hızlı kaldırılmasının o kadar hızlı bir yayılmaya ulaştığı belirtiliyor ki Çin'in güneybatısındaki Shunhan eyaleti sakinleri yanı sıra Pekin sakinlerinin yarısından fazlası enjekte oldu.
Türkiye'de başbakanlıktan yapılan açıklamada bazı basın yayın organlarında belediyelerde 31 Temmuz 2022'den önce iş alınmış olan terör örgütleriyle irtibatlı veya itisaklı kişiler çalıştırılıyor ve bu kişilere dokunulamıyor ise bunun sorumlusunun belediyeler değil il valileri veya İçişleri Bakanı olduğu şeklinde maksatlı yazıların yer aldığı belirtildi. İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başbakanlığından belediyelerdeki terör soruşturmasına ilişkin yapılan açıklamada İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde 6 Haziran 2022'de başlatılan soruşturma 6 Aralık 2022'de tamamlanmıştır. Bu durumda 31 Temmuz 2022 tarihi veya öncesinde yani soruşturma devam ederken valilik veya İçişleri Bakanlığı'nca kamu görevinden çıkarmaya ilişkin bir işlem tesis edilmesine olanak bulunmadığı nettir ifadeleri kullanıldı. Açıklamada İçişleri Bakanlığı'nca İhbarlar ve kamuoyuna yansıyan haberler üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı, Ataşehir Belediyesi, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Seyhan Belediyesi ve diğer bazı belediyelerde inceleme ve soruşturma başlatıldığı hatırlatıldı. Bu bağlamda İBB, bağlı kuruluşları ve şirketlerinde terör örgütleriyle irtibatlı ve iltisaklı kişilerin çalıştırıldığına ilişkin ihbarlar üzerine bakanlığa 20 Aralık 2021 tarihli onay ile özel teftiş başlatıldı. Bildirilen açıklamada mülkiyenin ticaret ve maliye müfettişleriyle MASAK uzmanından müteşekkil 8 kişilik teftiş heyetince yürütülen özel teftişin 26 Ağustos 2022'de tamamlandığı vurgulandı.
Çin, Amerika'nın Tibet'e görev yapan iki Çinli yetkili yaptırım listesini almasına karşılık iki Amerikalı yetkili yaptırım uygulayacağını bildirdi. Karar, Washington yönetiminin Tibet'e görev yapan iki Çinli yetkiliye uyguladığı yaptırıma karşılık niteliği taşıyor. Çin Dışişleri Bakanlığı eski Amerikan Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun baş danışmanı Miles Mahun ve Yu ile Kongre Yürütme Çin Komisyon Müsteşar Yardımcısı Ted Stine yaptırım kararı aldı. Yaptırım kapsamında iki yetkilinin Çin'deki mal varlıkları dondurulurken kendilerinin ve aile bireylerinin ülkeye girmesi, Çin vatandaşlarının ve kurumlarının bu kişilere para transferi yapması yasaklandı.
Amerika'da yayınlanan haftalık haber dergisi Newsweek, Ukrayna'nın Patriot hava savunma sistemini yakın zamanda kullanamayacağını yazdı. Dergiye konuşan uzmanlara göre Ukrayna, silahlı kuvvetlerinin Washington tarafından Kiev'e gönderilen Patriot hava savunma sistemlerini kullanabilmesi için aylarca eğitim alması gerekecek. Amerikalı emekli korgeneral Mark Hertling, Ukrayna'nın Patriot hava savunma sistemini kullanabilmesi için aylarca hazırlığa ihtiyacı olacağını ve sistemin ülkenin tüm topraklarını koruyamayacağını belirtti. Hetling bu sistemden savaş alanında konuşlandırılamaz. Önemli stratejik bölgeleri, örneğin Kiev gibi önemli şehirleri savunabilecekleri yerlere kurdular. Bu sistemin Ukrayna'nın Rusya ile olan 805 kilometrelik sınırının tamamını koruyabileceğini düşünen varsa bu sistemin nasıl çalıştığını bilmiyor dedi.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, akşam haber bültenimizi dinlediniz. Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz Mossad ajan ağlarının İran'da çökertilmesi başlığı altında. İran İstihbarat Bakanlığı Siyonist İsrail'in istihbarat teşkilatı Mossad'a bağlı 4 operasyon ağının yakalandığını bildirdi. İran İstihbarat Bakanlığı Siyonist İsrail'in istihbarat teşkilatı Mossad'a bağlı olduğu belirtilen 4 ajanlık ağının icra edilen başarılı baskın ve operasyonda yakalandığını duyurdu. Bakanlık konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi. Mossad casuslarından oluşan 4 operasyon timi çökertildi. Siyonist rejim geçen haftalarda ülkenin çeşitli yerlerinde çıkan kaos olaylarından yararlanarak operasyon timlerini yönlendirip çok sayıda birleşik terör eylemi gerçekleştirmeyi amaçladı. Bütün teröristler herhangi bir faaliyet gerçekleştirmeden yakalandı. Açıklamada yakalanan kişilerin sayısı ve kimlik bilgilerine dair detay verilmedi. İran'ın en büyük bölgesel düşmanı olan Siyonist rejim, İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı bölgesel bir koalisyon oluşturmaya çalışmanın yanı sıra paralı ajanlarını kullanarak İran içinde yıkıcı ve devirmeye dayalı eylemler gerçekleştirmeye çalışmıştır. Siyonist rejim ve Mossad casusluk örgütü İranlı bilim adamlarına suikast düzenlemek ve İran'ın nükleer tesislerini yok etmek ve sabot etmek amacıyla geniş bir kampanya ve operasyonlar dizisi yürüttü. Bunların sonuncusu İranlı bilim adamı Şehit Fahrizade'nin öldürülmesi ve Natanz nükleer tesislerinde planlanmış patlama oldu. Dünyada nükleer programı olan ülkeler arasında İran, nükleer tesislerine ve merkezlerine defalarca saldırı ve sabotaj tehdidiyle karşı karşıya kalan ülkelerden biridir. Büyük bir nükleer cephaneliğe sahip olan Siyonist rejim İsrail, her zaman İran'ın nükleer kapasitesini karşı koymaya vurgu yapmıştır. Siyonist Dış İstihbarat Teşkilatı ile adını son yıllarda İran'a karşı hayata geçirdiği ve en sevdiği yöntemler arasında bilim adamlarına ve bilimsel şahsiyetlere yönelik suikastler, endüstriyel tesislerde patlamalar ve terör eylemleri yer alsa da çoğu durumda bu çok katmanlı sinsi komplolar ve tasarımlar tam kimlik tespiti ve ağların çökertilmesiyle başarısız kalmıştır.
Elbette İran ile her zaman düşmanlık ağzından konuşan Tel Aviv, bu eylemleriyle yetinmemiş İran'ın önemli ve hassas tesislerini sabote etmek için yeni girişimlerde bulunmuştur. Mossad ayrılıkçı bölücü Komele, grubu üyelerine İsfahan'daki hassas bir sanayi merkezini sabote etmek için kullandı. Komele grubu üyeleri hedeflerine ulaşmak için her zaman Mossad ile işbirliği yaptı. Komele çetesinin geçmişte Siyonist rejim için çalıştığı bilinse de ancak bu bağlantı son yıllarda oldukça yakın ve yarı aleni hale geldi. Öyle ki Siyonist rejim adına vekaleten operasyonlar yürütmek bu paralı terörist militan grubunun tanınan görevi haline gelmiştir. İran'ın merkezinde bulunan İsfahan hassas sanayi merkezlerinden biri, vurmak, Mossad ve Komeli grubunun başarısızlıkla sonuçlanan eylemlerinden biriydi. 2022 Temmuz ayı sonlarında İran İstihbarat Bakanlığı yaptığı duyuru ile Siyonist rejime bağlı teoristlerin amacının ülkedeki hassas bir savunma sanayi merkezini paylaşmak olduğunu, patlatmak olduğunu duyurmuştu. Siyonist rejimin görevlileri önemine ve hassasiyetine göre bu hedefi seçmiştir. Siyonist rejim söz konusu merkezi gözüne kesilmiş, hedefin coğrafyasını belirlemek için en karmaşık bileşik yöntemleri kullanmış ve kapsamlı imhasını da planlamıştı. Operasyon ekibinin operasyonel unsurları Komile terörist grubunun lideri Abdullah Mehdedi tarafından doğrudan bu görevi için seçilen ve Mossad görevlileriyle tanıştırılan Komile turist terörist ve çete grubu üyeleridir. Mossad'ın gönderdiği sabotaj ekibine de tutuklanıp işlerinden yarım bırakılması haberinin yayınlanmasının ardından Siyonist Casusluk Teşkilatı'nda bir sarsıntıya daha tanık olmuştur. Mossad operasyonunun İsfahan'daki bir sanayi merkezine sabot etmedeki başarısızlığının ardından tüm ajanların İran İstihbarat Bakanlığı tarafından tutuklanmasından sonra Siyonist rejim Mossad'daki İran masası ile bağlantılı en az 6 önde gelen subayı öldürdü. Ardından Mossad'da kısa süre içinde İran ile ilgili 2 yeni atama oldu. Bu kapsamda Mossad'da İran masasından sorumlu kişinin değişti. Bunun ile birlikte İran halkında bilgi toplama ve inceleme direktörünün de değiştiği açıklandı. Şimdi de Tel Aviv'in İran'da bazı karışıklıklar çıkması nedeniyle terörist operasyonlar gerçekleştirme zamanının geldiği yanılması ile İran'ın farklı bölgelerine seyahat eden 4 Mossad operasyonun ajanının tutuklanması ile istihbarat gücü ve İran İslam Cumhuriyeti'nin Siyonist paralı asker unsurlarını hareketlerine detaylı bir şekilde izlemesi kabiliyete gözler önüne serilmiştir.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ise Zelenski'nin Amerika ziyareti ve Ukrayna Savaşı vizyonu başlığı altında. Müzik Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski, Ukrayna Savaşı'nın ardından ilk ziyaretini gerçekleştirdi. Bu, Zelenski'nin Ukrayna Savaşı sonrası ilk dış ziyareti sayılır. Bu gezi sırasında Zelenski, çarşamba akşamı bu ülkenin başkanı Joe Biden ile bir araya geldi ve görüştü. Taraflar yaptıkları basın açıklamasında Amerika'nın Ukrayna'ya verdiği mali ve askeri desteğin devam etmesi ve Rusya'ya karşı daha fazla yaptırım uygulanması vurgusu yaptı. Bu doğrultuda yaptığı açıklamalarda Amerikan Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya Patriot hava savunma sistemlerinin de dahil olduğu 1.85 milyar dolar değerinde yeni askeri yardım şeklinde tedarik edildiğini teyit ederken, Ukrayna'da 45 milyar ek askeri yardımı onaylama beklentisini de açıkladı. Zelenski de bu geziyi iki taraf arasındaki ilişkilerin yeni aşaması olarak değerlendirdi ve Rusya ile savaşı sonlandırmaya dair müzakerelere hazır olduğunu vurguladı. Bu görüşmeden sonra Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, her iki Amerikan partisinin kongre liderleri ve ulusal güvenlik komitesi başkanlarıyla bir konuşma ve istişare için Amerikan Kongresi'ne de gitti. Amerikan Kongresi'nde Rusya ve İran'ın aleyhindeki açıklamaları yineleyen Zelenski şunları söyledi. Rusya'nın işgaliyle başa çıkmamız için onaylanan Ukrayna'ya yaptığınız milyar dolarlık yardım hayırseverlik değil. Aksine küresel güvenlik ve demokrasiye bir yatırımdır. Ukrayna askerlerinin Rusya'ya karşı mücadelesi Amerikan askerlerinin 1944'te Hitler'e karşı mücadelesine benzer. Ukrayna Rusya'ya asla teslim olmayacaktır.
Şimdi Washington'un Kiev'e yaptığı yardımda da önemli olan konu Rusya'nın sert tepkilerine neden olan Patriot hava ve füze savunma sisteminin bu ülkeye yerleştirilmesidir. Bu bağlamda Rusya Devlet Başkanı Putin, Perşembe günü yaptığı açıklamada Ukrayna'ya Patriot sisteminin gönderilmesi çalışmayı uzatacaktır. Körükleyecektir. Amerika Patriot füze savunma sistemleri Ukrayna'ya gönderilirse onları yok edeceğiz, dedi. Rusya'nın vurguladığı önemli bir noktada Amerika'nın nihai hedefinin Ukrayna'ya büyük askeri yardım ve silah sağlamak olması ve kendi hedeflerine gütmesidir. Moskova açısından Amerika'nın bu savaşı sürdürmekteki amacı Rusya'yı mümkün olduğu kadar zayıflatmak ve nihai hedefi Rusya Federasyonu'nu parçalamaktır. Amerikalılar Sovyetler döneminden beri aradıkları konu da zaten bu ve bu hasmane politikalarından hiçbir zaman vazgeçmemiştir. Putin konuyla ilgili şunları söyledi. Amerika uzun süredir bölgede operasyonların içindeydi ve Siyonist dönemde zaten zemin hazırlıyorlardı. Amerika sadece bugün ve Zelenski'nin Washington'a ziyaretinden sonra değil, uzun bir sürede Rusya'ya karşı çatışma halinde, böylelikle Ukrayna'da 10 ayını dolduran savaşın çok büyük can kayıplarına da ve geniş çaplı askeri hasarlara yol açmasının yanı sıra Ukrayna altyapısının yıkımına da sebebiyet vermiştir. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinize selamlıyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Sevgili dinleyiciler, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde İslam Dünyası Anayasa Yargısı Konferansı açılışı kongresinde yaptığı konuşmada ülkemizi hedef alan terör ve darbe suçlarına karşı sergilenen ikircikli tavrın arka planındaki zihin yapısının farkındayız. Biz kimin ne dediğine bakmadan mücadelemizi hukuk içinde ve meşruiyet temelinde kararlılıkla yürütüyoruz dedi. Özellikle İslam dininin Batılılar tarafından çok şiddetli bir şekilde eleştirildiğine de Erdoğan dikkat çekti ve kendi özgürlükleri ve hukukları söz konusu olunca taş üstünde taş bırakmıyorlar dedi. Ancak bizim İslam'a ve hukuka ve adalete gelince laf söylüyorlar şeklinde bir açıklama yaptı. Şimdi biz bugünkü sohbetimizde en önemli konulardan biri olan dünyada ve özellikle bölgemizde Türkiye'nin İslam dünyasındaki yerini ve bu hukuk ve adalet içinde nasıl davrandığı konusuna bakmak istiyoruz siyasal olarak. Bugünkü sohbetimizde Münster Üniversitesi Danışma Konseyi üyesi Sayın Burhanettin Dağ hocamız bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Saygılaşınız efendim.
Hoş bulduk. Sağ olun. Teşekkürler.
Ben teşekkür ederim katıldığınız için Burhanettin Hocam. Şimdi kısaca girişte de ifade ettiğim üzere Sayın Erdoğan İslami adalet ve hukuka bu konferansta vurgu yaptı ve bunun kökü ve temelinin ne anlama geldiği konusunda bazı bilgiler verdi ve Batılıların da buna karşı nasıl davrandıkları ve Yüce İslam dininin çok yoğun bir şekilde Batılılar tarafından eleştirildiği konusuna değindi. Şimdi sizin açınızdan Türkiye İslam dünyasındaki yerini günümüze kadar nasıl korumuştur veya hangi aşamalardan geçerek gelişmiştir? Bu gelişmeyi günümüzde nasıl lanse ediyor tüm dünya için? Nasıl bir değerlendirme yapıyorsunuz bu konuda efendim?
Ben de izleyicileri, dinleyicileri saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın milat gecesinin eşiğindeyiz. Bu münasebetle de tebriklerimi sunuyorum tüm inananlara, Müslümanlara, Hristiyanlara, bu peygambere saygı, sevgi duyan ve bütün peygamberlere hürmet gösteren tüm hürriyetsever, maneviyat dostu insanlara ve inanan insanlara tebriklerimizi sunuyoruz. Barış peygamberi, aşk, barış ve şiddet karşıtı olan bir peygamber, böyle bir peygamberin doğum arifesindeyiz. Yeni yıla yaklaşıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun tüm dinleyiciler, izleyiciler ve aleme. Tabii ki Türkiye Cumhuriyeti önemli bir ülke, imparatorlukların varisi bir ülke. İşgal ettiği jeopolitik yani konum, sahip olduğu işgal ve sahip olduğu jeopolitik konum bu önemi daha da artırmaktadır. Son dönemdeki olaylar, hadiseler, gelişmeler Türkiye'nin önemini daha da artırmış bir durumdadır. Tabii ki Türkiye'deki siyasi partiler ve bilhassa Sayın Cumhurbaşkanı bu imtiyazları İslam lehine, Müslümanların lehine farklı platformlarda çok iyi bir şekilde kullanabilir, dillendirebilir. Yer yer bunu dillendiriyor. Bu konuda da tabii ki teşekkür etmek gerek. Yani Ukrayna-Rusya politikasında çok makul bir çizgi izlediler şimdiye kadar. Tabii ki dikkatler Türkiye üzerindedir. Avrupa basınında, Almanya basınında biz takip ediyoruz. Türkiye'nin müstakil duruşu, bağımsız duruşu bilhassa bu Ukrayna konusunda Avrupalıları ciddi bir şekilde rahatsız ediyor. Ciddi eleştiriler ama öte yandan hassasiyetlerden dolayı ve kritik yani durumdan dolayı fazla Türkiye üzerine gelemiyorlar. Yani Türkiye'yi tamamen elden vermek veya kendilerinden uzaklaştırmak da istemiyorlar ama uygulanan politikaları diğer taraftan Türkiye'nin tahıl olsun enerji alanında ki bu atılımları da Batılıları rahatsız ediyor. Bilhassa enerji hava projesi ciddi bir şekilde rahatsız ediyor. Bu bir. İkinci bir husus Avrupalılar hiçbir zaman değerler konusunda, dini yaklaşım konusunda, hürriyet konusunda, özgürlük ve demokratik konularda yani tarafsız ve nötral davranmamışlardı. Daima çifte standartlar uygulanıyor. Size bakın bir örnek vereyim. İslam hariç hiçbir dinin mukaddesatına bir saldırı yoktur. Hiçbir dinin. Burada Budist vardır, Yahudiler vardır, diğerleri vardır. Biz bütün dinlerin mukaddesatına tabii ki saygı gösterilmesini istiyoruz. Ama bu İslamofobya da Müslümanlara yönelik, Müslümanların demonizyerim diyorlar, şeytanlaştırılması, teröristleştirilmesi. Son dönemde bunun örneğini biz Katar'daki olimpiyat dünya futbol şampiyonasında gördük. Yani Mağripli oyuncular nasıl Daesh'le kıyaslandırıldılar. Siyah Fransız takımında oynayan siyahlar maymunlaştırıldılar. Efendime söyleyeyim Katar hükümetine yönelik yani ciddi anlamda eleştiriler, hakaretler ve Batılıların siyaseti efendime söyleyeyim kendi kültürlerini, kendi değerlerini hatta siyasete nasıl ve ne şekilde enjekte etmek ve bulaştırmak istediklerini gördük. Bunlar engellenince bunlar küplere bindiler. Ama öte yandan Avrupa'da bu spor şampiyonluğu düzenlendiği zaman spor spordur. Diğer taraftan biz spora efendime söyleyeyim siyaset bulaştırmayalım diyorlar. Yani çift standart. Ama biz gördük ya Rusya'nın spor kurumlarına karşı, basın yayınına karşı. Burada basın yayın özgürlüğünden çok bahsediliyor. Fikir özgürlüğü, serbest bilgi iletişiminden çok bahsedilir. Ama Ukrayna-Rusya savaşı baş gösterdiğinde ilk yapılan iş Rusya'nın bütün basın ve yayın şeyleri kesildi. Basın ve yayın kurum ve kuruluşları Rusya El-Yawm, Russia Today olsun. Yani hiçbir Rusya'dan bir bilgi akımı Avrupa'ya yapılamıyor. Hemen kestiler. Siz özgür dünyadan, demokrasiden, Ukrayna demokrasi için savaşıyor diyorsun. Öte yandan bilgi akışı ve bilgi akımı hemen engellendi ve basına büyük kısıtlamalar getirdi. Aynı şekilde 2-3 gün önce İran'ın tüm televizyonları o kez zaten kaldırıldı. Şimdi Almanya'da bu televizyonları izleyemiyoruz yani hiçbir televizyon izlenemiyor. Bu da hakikaten çifte standartların yani Daniska şeklinde zirveye tırmandı. Onun için insanlarımız ve ama ben İran'da olsun, Türkiye'de olsun, başka yerlerde insanlarımızın işte burada basın özgürlüğü var, fikir özgürlüğü var, düşünce özgürlüğü var. Ya buna kendilerini kaptırıyorlar veya işte insani ölçüler ve değerler böyle bir durum söz konusu değildir. Yani İslam'a yapılan hakaret eğer bir Yahudiliğe yapılırsa veya bizim camide yani bizim bulunduğum camide bizim bir insanımız ölümcül bir şekilde burada tartaklandı, cami boyalandı ve hiçbir siyasiden bir dayanışma mesajı gelmemişken başka bir efendim söyleyeyim mabede birisi bir taş atmıştı. Bütün siyasilerin nasıl ve toplu bir ağızdan bunu yargıladıklarını ve kınadıklarını gördük. Kınayabilirler ama çifte standartlar uygulanıyor bu apaçık bir şekilde. Bunun da sebebi şudur. İslam yani bir kültürdür, bir alternatiftir, bir meydan okumadır. Diğer kültürlerde bu yoktur. Yahudilik zaten bir ırk dinidir. Bunun yayılması veya genişlemesi söz konusu değildir. Budizm veya Hinduizm bunlar efendime söyleyeyim dünyaya verecek bir mesajları yoktur. Sabahtan akşama kadar otur ondan sonra meditasyon yap, düşün, taşın. Kimseye dokunmaz. Ama bir alternatif söz konusu olduğu zaman, bir meydan okuma söz konusu olduğu zaman, bir kültürel alanda rakabet söz konusu olduğu zaman biz bunu görürüz. Öte yandan bunu da bilmemiz lazım. Avrupa'nın nüfusunda İslam, Müslüman nüfus oldukça gelişmekte ve çoğalmaktadır. Ve bu vesileyle Müslümanları yani nötrleştirmek, İslam'dan uzaklaştırmak ve istedikleri bir kalıba sokmak için çaba gösteriliyor ciddi bir şekilde. Türkiye Cumhuriyeti'nin, Erdoğan'ın işte bu yönde Batı'yı eleştirmesi ve Batı'nın hakikaten çifte standartı uyguladığı, kendi değerlerini yani sanki mutlak değerlermiş gibi, halbuki değerlerin çoğu da değersizliktir ama kendi değerlerini mutlak bir değer, buna karşı olan değerleri gericilik olarak, yuvazlık olarak, efendim, demokrasi karşıtı olarak, insan hakları karşıtı olarak değerlendiriyorlar. Bakın size bir örnek vereyim.
Evet.
Şimdi bu LGBT'ler efendim söyleyeyim neden insan bir kişiyle cinsel ilişki içerisinde olmalıdır? Farklı farklı yani buna poligami diyorlar. Farklı evlilikler. Şimdiye kadar İslam üzerinde o kadar saldırılar yapılıyordu ki İslam'da iki evliliğe izin var. Ruhsatlar o da bin bir şartla. Şimdi bunlar bunu dillendirirken ya bu demokratik seçimdir, haktır, isteyen istediği şekilde kişiyle kalkabilir, yatabilir. Halbuki bu şeyin yani bu fenomenin yani insanlık sıhhati için, sağlığı için, nesil için, tabiat için, doğa için tamamen bir yani hastalık, bir felaket olduğunu herkes bunu biliyor. Bununla birlikte bu değersizliği bir değer olarak ve hatta bir din olarak bunu lanse etmeye kalkıştılar. Katar'daki olimpiyatlarda biz bunu gördük yani bu futbol şampiyonasında. Bunun için hiçbir konuda yani Batı diğerlerini kendisiyle eşdeğer ve aynı seviyede görmek istemiyor. Bu yönde hangi ülkeden bir ses yükselirse, Türkiye'den olsun, İran'dan olsun, Malezya'dan olsun, yani eleştirel, efendime söyleyeyim, reddedici ve teslimiyetçi olmayan yaklaşımlar İslam alemi için, Müslümanlar için yani bir gurur vesilesidir. Başımızın dik olması ve sinemizi, kültürel değerlerimizi, dini değerlerimizi, ahlaki değerlerimizi savunmak için yani siper etmemize yardımcı olur. Türkiye bu konuda önemli bir rol ifa ediyor.
Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde Almanya Müslüman Üniversitesi Danışma Konseyi Üyesi Sayın Burhanettin Dağ hocamızla konuştuk. Bugünkü röportajımızda Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İslam dünyası ile ilgili son açıklamalarından hareketle Batı'nın bu konudaki tavırlarını ve tutumlarını değerlendirmeye çalıştık. Sohbetimizin ikinci ve son bölümünü yarın akşamki yayınımızda sizlere sunacağız sevgili dinleyiciler. Bugünkü röportajımıza son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları Yurmedium'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedium'da bizi takip ediniz. Yurmedium.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle beraberiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Keyhan gazetesinde İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi ve Büyükelçisi'nin işgalci güçlerin Suriye halkının doğal kaynaklarını çalmasını kınaması, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan'ın Avrupa Birliği Dış Siyaset Sorumlusu ile görüşmesinde nükleer anlaşma kapısının sonsuza dek açık kalmayacağını vurgulaması gibi haberler ön plana çıkarılırken, Kudüs gazetesinde Suriye gelişmelerine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Suriye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi, Batı ve Amerika'nın Suriye'ye yönelik yaptırımlarının ve tek taraflı eylemlerinin bu ülke insanlarının yaşamları üzerindeki feci etkilerine değinerek, Suriye'deki insani krizin çözümünün ancak ve ancak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin bu insanlık karşıtı hareketleri durdurmak için derhal harekete geçmesiyle mümkün olabileceğini ifade etti. Suriye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Bessam Sebah, Güvenlik Konseyi toplantısında Suriye'nin siyasi ve insani sorununa ilişkin açıklamalarda bulunarak şöyle dedi. Suriye'deki insani krizi çözmek, Güvenlik Konseyi'nin Suriye egemenliğinin tekrarlanan ihlallerini durdurmasını ve Suriye milletine karşı uygulanan yasa dışı yaptırımları derhal ve koşulsuz olarak kaldırmasını gerektiriyor. Suriyeli yetkili, insani yardım vakalarının siyasallaştırılması ve Suriye doğal kaynaklarının Amerikan işgal güçleri tarafından sistematik olarak yağmalanmasına ve Türkiye'nin Suriye'deki sorumsuz eylemlerine karşı Güvenlik Konseyi üye ülkelerine sessizliklerini bozmaları çağrısında bulundu. Suriye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Suriye'nin yüz yüze olduğu asıl tehditleri şöyle sıraladı. Bu tehditlerden en önemlisi terör tehdidi. Amerika ile Türkiye'nin Suriye'nin bazı bölgelerindeki yasa dışı askeri varlığı ve Siyonist rejimin Suriye'deki hayati tesislere yönelik tekrarlanan saldırılarının yoğunlaşmasıdır. Suriye'deki insani krizin ağırlaşması ve bu ülke için insani yardım planının uygulanmaması, yasa dışı ve tek taraflı zorlayıcı önlemlerin olumsuz sonuçları Suriyelilerin topluca cezalandırılmasından başka bir şey değildir.
Tahran Radyosu.
İttilat gazetesinde Rusya'nın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi'nin Siyonist rejimin Suriye'ye yönelik saldırılarını kınaması, İran'da Mossad casusluk şebekesinin çökertilmesi gibi haberler göze çarparken, Cevan gazetesinde Hamas'ın Siyonist rejimi uyarısını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şu satırlar yer alıyor.
Hamas hareketinin siyasi bürosunun bir üyesi Siyonist rejimi Mescid-i Aksa'yı tehdit etmenin sonuçları konusunda uyardı. Hamas hareketinin siyasi bürosu üyesi Halil el-Hayye şöyle dedi. Kudüs Siyonist projeye karşı İslam ümmetinin birlik unsurudur ve Kudüs halkının duruşuna saygı duyuyoruz. Mescid-i Aksa'nın zaman ve mekan açısından bölünmesine asla izin vermeyeceğiz. Siyonist rejimi pusuda bekliyoruz. Kudüs'ün kılıcı, savaşı Mescid-i Aksa'yı savunma konusundaki öfkemizin bir şahididir ve bu onlarca kez tekrarlanabilir. Biz asla kimseden korkmuyoruz. Aşırılık yanlısı Siyonist Ben Gvir'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarının sonuçlarından işgalciler sorumludur. Mescid-i Aksa'ya yönelik herhangi bir tehdit bölgenin patlamasına neden olacak ve bunun bedelini işgalciler ödeyecektir. Herkesin görevi, İşgalcilerin takip edilmesine ve Filistin topraklarından çıkarılmasına yol açacak pozisyonlar almaktır.
Hemşehri gazetesinde Suriye Dışişleri Bakanlığı'nın Filistinli esirlere destek bildirisini konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Suriye Dışişleri Bakanlığı, Siyonist rejim tarafından tutulan Filistinli esirleriyle dayanışma ilan ederek korsan rejimin esirlere yönelik yasa dışı eylemlerini kınadı. Suriye Dışişleri Bakanlığı Twitter sayfasından yaptığı açıklamada şu ifadeler yer verdi. Suriye, işgalci Kudüs rejiminin cezaevlerindeki Filistinli esirlerin haklarının özellikle de sağlık hizmetleri hakkının sürekli olarak ihlal edilmesini kınıyor. Uluslararası ve insani hukukun açık bir ihlali olan bu haktan mahrum bırakılmak, çok sayıda Filistinli tutsağın şehit olmasına yol açmıştır. Bunlardan sonuncusu Şehit Nasır Ebu Hamid'dir. 50 yaşındaki Filistinli esir Nasır Ebu Hamid, Siyonist rejimin kasıtlı tıbbi ihmali nedeniyle uzun süredir kanserle mücadele ettikten sonra vefat etti.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars ve Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonları aracılığıyla Pars ve Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars'te kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobile data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran masalları ve efsaneleri.
Muhterem dinleyiciler, İran'da halk arasında yaygın olan masallardan ve efsanelerden örnekler sunduğumuz dizi programımızın bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizi hep birlikte dinliyoruz.
Geçen bölümlerde halk masallarının bir çeşidi olan mitoloji masallarından söz ettik ve dedik ki mitolojiler ilkel insanların dini inançlarıydı ve bu yüzden beşeri toplumların kültürünün önemli bir unsuru haline gelmiştir. Yine geçen bölümde büyüyü tanımladık ve büyücülerin genellikle Müslümanlarla karşı karşıya geldiğini ve ayrıca olağanüstü işler yaptığını ve doğaya müdahalede bulunduklarını veya türlü hayvanların ve canavarların kılığına girdiğini anlattık.
Halk masallarında mitolojik öykülerin en aktif ve en seçkin karakterlerinden biri de devlerdir. Mitolojik öykülerde şer ve kötü şeyler genellikle devlerle simgelenir. Devler hile, yoksulluk, kıtlık, kuraklık ve zulüm gibi olumsuz özellikleri temsil eder. İran mitolojilerinde de devler genellikle şeytani ve Allah karşıtı mahluklardır. İranlı büyük şair Firdevsi de ebedi eseri Şahname'de devlerden kötü ve Allah karşıtı mahluklar şeklinde söz ediyor. Devlerin mitolojilerde bir takım özellikleri ve işlevleri söz konusudur ve bunlar bazı mitolojik halk masallarına da yansımıştır.
Devler ve şer mahluklar aslında insanların hayal gücünün ürünüdür. Devlerin hem insani hem insani olmayan sıfatları söz konusudur. Devlerin insani olmayan sıfatları genellikle insanların imkansız arzu ve hayallerine yansıtır ve bazen o kadar tuhaftır ki bazen onları kaçınılmaz olarak doğa ötesi güçler olarak tanımlarız. Devlerin insani olmayan en bariz özelliği toprak dışı mahiyetleridir. Devler genellikle ateşten, havadan veya sudan yaratılmıştır ve farklı özellikleri sayesinde bir anda istedikleri yere gidebilir ya da bir bitkiye, bir hayvana veya bir insana dönüşür. Devler çok hızlıdır ve her an gözden kaybolabilir ya da istedikleri dilde konuşabilir. Devler genellikle sırları, kaderleri, gizli hazinelerin yerini veya geleceği bilir. Bu tür özelliklerin ve insan ötesi sıfatların sayesinde devler istedikleri herkese yardım edebilir veya zarar verebilir. Devler bu tür yetenekleri yüzünden doğaüstü sıfatını kazanmıştır.
Doğaüstü mahluklar her toplumda halk kültürünün bir parçası sayılır ve geçmiş toplumların dünya görüşünde, inanç ve kanaatlerinde ve ailelerinde yer alır. Günümüzde insanların doğaüstü mahluklara yönelik inancı yavaş yavaş yok olmuş veya başka şekillere dönüşmüştür.
Muhterem dinleyiciler, mitoloji masalları ile ilgili sohbetimizi burada noktalıyor ve devamını bir sonraki bölümüne bıraktıktan sonra her hafta olduğu gibi şimdi bugünkü öykümüze geçiyoruz.
Geçen bölümde Kel Karamemoş adında bir kel oğlanın yaşlı annesiyle yaşadığını anlattık. Ve dedik ki bir gün Karamemoş babasından miras kalan tüfeğiyle ava çıktı. Ve bir yanından ışık saçan, bir yanında da davul zurna sesi çıkaran bir hayvanı avladı. Padişah Karamemoş'u saraya çağırdı ve avını elinden aldı ve ödül olarak da vezirinden mevkiini ona vermesini istedi. Vezir mevkiini kaybetmek istemedi ve bu yüzden şapka baba adını verdiği sihirli şapkasından yardım istedi. O da Karamemoş'tan padişaha 40 kısrağın sütünü getirmesini istemesini söyledi. Kel Karamemoş bu işi başardı. Bu kez vezir Karamemoş'un gidip ejderhayı öldürmesini istedi. Karamemoş yine bunu başardı. Fakat vezir yine komşu ülkenin padişahının kızını getirme şartını ileri sürdü. Kel Karamemoş kızı getirmeye çıktığı yolculuğunun devamında deniz suyunu bir yudumda içen birine rastladı ve onu da yanına alarak yoluna devam etti.
Şimdi maceranın devamını birlikte dinleyelim.
Tahran Radyosu.
Kel Kara Memuş yolun devamında boynuna birkaç değirmen taşı atan ve döndüren ve önüne çıkan her şeyi yıkan birine rastladı. Kara Memuş şöyle dedi: "Şu aptal adama bakın." Değirmen taşını döndüren adam şöyle karşılık verdi: "Aptal sensin ki benim bu taşlarımı göremiyorsun ama ilk avında bir yanından nur saçan ve öbür yanından davur zurna sesi yükselen bir hayvanı avlayan Kel Kara Memuş'u görebiliyorsun. Yazık, şu Kel Kara Memuş'un nerede olduğunu bilmiyorum. Yoksa gider, ömrümün sonuna kadar onun kul kölesi olurdum." Denizi kurutan adam şöyle dedi: "Bu adam Kel Kara Memuş'un ta kendisi." Değirmen taşını döndüren adam şaşırarak sordu: "Sahi mi söylüyorsun?" Denizi kurutan şöyle dedi: "Neden yalan söyleyeyim ki? Bu adam ta kendisi." Değirmen taşını döndüren adam da Kara Memuş'un kölesi oldu ve birlikte yola devam ettiler.
Kel Kara Memuş ve arkadaşları yola devam ettiler. Yolda giderken elindeki sapanı ile büyük kayaları sağa sola fırlatan bir adama rastladılar. Kel Kara Memuş şöyle dedi: "Bana bak deli adam, dur bakalım nedir bu yaptığın? Bu ne biçim sapan kullanmaktır?" Sapancı durdu ve şöyle dedi: "Asıl deli sensin ki benim sapanımı göremiyorsun ama ilk avında bir yanından nur saçan, öbür yanından davul zurna sesi yükselen bir hayvanı avlayan Kel Kara Memuş'u görebiliyorsun. Yazık, şu Kel Kara Memuş'un nerede olduğunu bilmiyorum. Yoksa gider, ömrümün sonuna kadar onun kul kölesi olurdum." Deniz kurutan ve değirmen taşını döndüren birlikte şöyle dediler: "Bu gördüğün adam Kel Kara Memuş'un ta kendisi." Sapancı şöyle dedi: "Allah aşkına doğru mu söylersiniz?" İki adam evet diye karşılık verdiler. Böylece sapancı da Kel Kara Memuş'un kül kölesi oldu ve birlikte yola devam ettiler.
Kel Kara Memuş ve arkadaşları yolda giderken hiçbir şeyi insana benzemeyen ve bir kulağını altına sererek üzerinde yatan ve öteki kulağını da üzerine örten birine rastladılar. Kel Kara Memuş şöyle dedi: "Yahu bu ne biçim kulaktır ki birini altına yatak, öbürünü de üstüne yorgan etmiş yatıyorsun?" Yorgan kulak şöyle dedi: "Sen nasıl benim hem yatağım hem de yorganım hem de 40 fersahtan her sesi duyabilen kulaklarımı göremiyorsun ama ilk avında bir yanında nur saçan ve öbür yanından davur zurna sesi yükselen bir hayvanı avlayan Kel Kara Memuş'u görebiliyorsun? Yazık, şu Kel Kara Memuş'un nerede olduğunu bilmiyorum. Yoksa gider, ömrümün sonuna kadar onun kul kölesi olurdu." Deniz kurutan ve değirmen taşını döndüren ve sapancı birlikte şöyle dediler: "Bu gördüğün adam Kel Kara Memuş'un ta kendisi." Yorgan kulak şöyle dedi: "Allah aşkına doğru mu söylüyorsun?" Her üç adam evet diye karşılık verdiler. Böylece yorgan kulak da Kel Kara Memuş'un kölesi oldu ve birlikte yola devam etti.
Kel Kara Memuş ve arkadaşları yola devam ettiler ve sonunda komşu ülkeye vardılar. Ancak padişahın sarayına vardıklarında tüm kapıların kapalı olduğunu ve sarayın etrafında çok sayıda askerin nöbet tuttuğunu ve hiç kimse onların izni olmadan içeri giremediğini fark ettiler. Sapancı bunlar da kim diye sordu. Kel Karamemoş şöyle dedi. Bunlar komşu ülkenin padişahının askerleri ve birini tanımadan içeri girmesine izin vermiyorlar. Sapancı şöyle dedi. Nasıl bizi içeri almazlar? Bu sözün üzerine sapancı elini uzattı ve tüm askerleri topladı ve sapanına koydu ve hepsini çok uzaklara fırlattı. O sırada padişah sarayında oturmuş eşrafla sohbet ediyordu ki birdenbire askerlerini havada sağa sola uçarken gördü.
Komşu ülkenin padişahı henüz gördüklerinin şaşkınlığını üzerinden atmamıştı ki haber geldi. Ey padişah, ne oturursun ki hiçbir şeylere insana benzemeyen 5 kişi kapıya gelmiş ve padişahın kızını götürmek istediklerini söylüyorlar. Padişah emretti, hemen gidin onları getirin. Bakalım hangi cesaret ile bu sözleri söyleyebiliyorlar. Değirmen taşına döndükten adam önden hareket etti ve yolunda da ne kadar duvar varsa yıkmaya başladı. Ötekiler de peşinden gitti ve sonunda padişahın yanına vardılar. Bu manzarayı gören padişah hayretler içinde kaldı ve şöyle dedi. Bugün gidin dinlenin, yarın gelin kızımı o zaman size vereceğim. Kel Karamemoş ve adamları gitti. Padişah hemen vezirini çağırdı ve şöyle dedi. Ey vezir, biz bu tuhaf canavarların üstesinden gelemeyiz. Çabuk kızım elden gitmeden bir çare bul. Vezir şöyle dedi. Bunlarla çatışamayız. Bu yüzden bir numara yapmalıyız. Padişah nasıl bir numara diye sordu. Vezir şöyle dedi. Emret çarşıların yarın sabah sokaklarda herkesi saraya senin ziyafetine çağırsın. Ardından ahçı başına 40 kazan pilav yapmasını ve 40. kazana zehir koymasını ve bu 5 kişiye de zehirli pilavı vermesini söyleriz.
Değerli dinleyiciler, bugün bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Masalımızın devamını ve sohbetimizi bir sonraki programa bırakıyoruz.
Bize görüşlerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebilir. Yayınlarımızı da www.parsude.com adresinden takip edebilirsiniz.
Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Orta Asya ve Kafkasya gelişmeleri.
Muhterem dinleyiciler, Orta Asya ve Kafkasya gelişmeleri isimli sohbetimizin bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde Orta Asya ve Kafkasya bölgesinde yaşanan son gelişmeleri ve ilgili olayları ele alacağız.
Sohbetimizi Orta Asya ve Kafkasya bölgelerinde yaşanan önemli gelişmelerin ana başlıkları ile açıyoruz.
Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan arasındaki gerilimlerin artması
ve Erivan'ın Bakü'ye Karabağ'da soykırım ithamı,
bölgede yaşanan en önemli gelişmelerin başlıklarıydı. Şimdi detaylar.
Mevcut olumsuz olaylar ile birlikte Bakü ile İrvan arasında Dağlık Karabağ bölgesinin mülkiyeti konusunda yeni bir gerilim dalgası başladı. Bölgeden gelen haberlere göre geçen cumartesi günü yeni çatışmalar turunda Karabağ Ermenileri önce bir altın madenini ziyaret etmeyi planladıklarında Bakü yetkililerinin gelişiyle gerilimler meydana geldi. Bu bağlamda Karabağ Ermenileri Azerbaycan Cumhuriyeti yetkililerinin altın madenine girmesini engelledi. Dağlı Karabağ Ermenilerinin bu eyleminden iki gün sonra Azerbaycan Cumhuriyeti ordusu Dağlı Karabağ'ı Ermenistan'a bağlayan yolu kapattı. Bu eylem sonucunda yüzlerce Ermeni sivil yolda mahsur kaldı.
Aslında Bakü hükümeti Laçin koridorunu bir kez daha Ermenilere kapatarak bölgede egemenliğini göstermek istedi. Bu bağlamda Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev hükümeti çevreyi korumak amacıyla Laçin koridorunu kapattıkları iddiasında bulunmuştur. Dağlı Karabağ Bilgi Merkezi geçen hafta pazar akşamı şöyle duyurdu. Bakü hükümeti Karabağ-Goris iletişim yolunu bir kez daha kapattı. Sözde Dağlı Karabağ bölgesi yerel makamlarına göre Laçin koridoru Dağlı Karabağ'ı Ermenistan'a bağlayan tek yoldur. Bu nedenle yüzlerce Ermeni vatandaşı bu yolun kapatılması nedeniyle bu yolda mahsur kalmıştır. Bu bağlamda Dağlı Karabağ'ın sözde başbakanı olan Ruben Vartanian bir kez daha Dağlı Karabağ bölgesi Azerbaycan Cumhuriyeti'nden bağımsız bir ülkedir açıklamasını yaptı.
Aynı zamanda Karabağ'ın sözde bu hükümetinin bu yetkilisi Ermenilerin Azerbaycan Cumhuriyeti hükümetiyle bir arada yaşamalarının tek yolunun bu bölgenin Bakü yöneticilerinden bağımsızlığını kabul etmek olduğunu vurgularken şunları duyurdu. Bakü yetkilileri zorlu kış koşullarını bu oyunda Dağlı Karabağ halkını sömürmek ve taleplerini kabul etmeyi zorlamak için, baskı uygulamak için kullanıyor. Sözde Dağlı Karabağ'ın başbakanı olan bu kişinin son açıklamalarından Bakü makamlarından öfkesini bir kez daha alevlendirmek için iyi bir bahane olduğu açıktır. Bu arada sözde Dağlı Karabağ Cumhuriyeti yetkilileri bu bölgenin Azerbaycan Cumhuriyeti'nden bağımsızlığı ve Ermenistan'a ilhakı konusunda ısrar etmeye devam ediyor. Bu Ermenilerin 2. Karabağ Savaşı'nda ise Azerbaycan Cumhuriyeti'nin kazandığı zaferi görmezden geldikleri ve halen daha önceki taleplerinde ısrar ettikleri anlamına gelmektedir.
Uzmanlar Karabağ Ermenilerinin daha önceki taleplerini tekrarlanmasının arkasındaki asıl sebebin Bakü yetkililerinin davranışlarından kaynaklı olduğuna inanıyor. Son zamanlarda İlham Aliyev hükümetinin yetkilileri kendi taleplerini yerine getirmek ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Müslüman halkının çıkarlarını güvence altına almak yerine sadece Ermenistan'dan toprak koparmaya çalışmış ve bunun yanı sıra İran'a düşman bile kesilmişlerdir. Halbuki bu adımlar yabancı unsurların talepleri sayılır.
Bakü makamlarının Karabağ bölgesine yerleşme konusundaki ısrarları konusunda yadsınamaz bir gerçek var. Gerçek şu ki 9 Kasım 2020 gece yarısı 10 maddelik anlaşmada Dağlı Karabağ bölgesinden söz edilmedi. Halbuki Karabağ Savaşı çıkarken asıl sorun bu bölgenin mülkiyeti olmuştur. O zamandan beri bölgedeki birçok bağımsız siyasi çevre bu barış anlaşmasının hükümlerini eleştirirken bu konuda Bakü hükümet yetkililerini uyarmaya çalıştı. Ama Bakü'de gerçekleri duyuracak tarafın olmadığı belliydi. Bu durumda İlham Aliyev başta olmak üzere Bakü hükümetinin yetkilileri self-determinasyon veya kendi kaderine tayin hakkı referandumuna kadar Dağlı Karabağ bölgesini kendi haline bırakması gerektiğinin farkında olduğuna şüphe yok.
Ancak bu eylemle eş zamanlı olarak bu bölgelere seyahat etmeyi kendi hakkı olarak gören İlham Aliyev hükümeti, Karabağ Ermenileriyle başa çıkmak için Mavi Mihver'le Rus güçlerinin müdahalesi çağrısında bulundu. Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, Bakü, doğal kaynakların Ermeniler tarafından yasa dışı sömürüsünün önlenmesi ve çevre üzerindeki olumsuz etkilerinin ortadan kaldırılması için Rus barış güçlerinin komutasını defalarca desteği çağırdı. Talepler ise bir sonuca varmadı. Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nın son açıklamasını yayınlanmasıyla ilgili olarak dikkate alınması gereken bir nokta var. Görünüşe göre İlham Aliyev hükümetinin yetkilileri Rus barış güçlerini eleştirerek bu güçleri zayıf ve taraflı göstermeye çalışıyor. Ancak aynı zamanda Bakü yetkilileri Ankara hükümetinin Suriye ve Irak'taki hedeflerine ulaşamayan Türk ordusunun Kafkas bölgesine nakledilmesi için ekstra çaba sarf ediyor.
Tahran Radyosu.
Ermenistan hükümeti Azerbaycan Cumhuriyeti'ne yönelik son ithamları çerçevesinde şimdi de Dağlı Karabağ bölgesinde Ermenilere yönelik Azerbaycan hükümeti tarafından soykırımın hayata geçirilmekte olduğunu öne sürdü. Bu hususta Ermenistan Milli Meclisi uluslararası toplumdan Dağlı Karabağ bölgesinde Azerbaycan hükümeti askeri güçleri tarafından soykırımın hayata geçirildiğini öne sürerek bu durumun kınanmasını istedi. Bu bağlamda Ermenistan Parlamentosu Başkanı Arthur Tomasyan, Rusya, Amerika, Fransa ve diğer ülkelere İlham Aliyev hükümetinin Dağlı Karabağ bölgesine yönelik mevcut kışkırtıcı girişimlerini kınamasını ve bu eylemlerin 20. yüzyıldaki soykırım olarak tanımalarını önerdi.
Karabağ Ermeni soykırımı konusu Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın İlham Aliyev hükümetini Karabağ Ermenilerine yönelik soykırımla suçlamasının ardından bir kez daha Ermenistan Ulusal Meclisi'nde gündeme getirildi. Uzmanlar Dağlı Karabağ sorununun uzun soluklu sürecini ve İlham Aliyev hükümet yetkililerinin Ermenistan'dan daha fazla taviz koparmak için bu süreci uzatma çabalarını göz önünde bulundurarak savaşan tarafların daha ağır suçlamalarda bulunmasını doğal görüyor. Bu arada Azerbaycan Cumhurbaşkanı yabancıları memnun kılmak için Ermenistan'dan taviz almaya çalışıyor ve Bakü hükümetinin son 2 yıldır yaptığı harcamalar Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Müslüman halkına fayda sağlayamamakla beraber dış güçlerin yararına olmuştur.
Mevcut durumda Bakü ile Erivan arasındaki gerilim doğrultusunda Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan'ın karşılıklı suçlamalarının iki komşu ülkenin dış politikasında öncelik haline geldiğini göz ardı etmemek gerekir. Buna rağmen Erivan hükümeti Bakü yetkililerine ve Azerbaycan Cumhuriyeti askeri kuvvetlerine yönelik soykırım konusunu ilk kez gündeme getirmiyor. Ermenistan hükümeti daha önceki Azerbaycan Cumhuriyeti'ni de Ermenilere yönelik kültürel soykırımı uygulamakla suçlamıştı. Bu yılın Şubat ayında Ermeni medyası bu konuda şunları duyurdu. Ermeni kültürel mirasına yönelik kültürel soykırım yapıldığı aşikardır. Ancak Nikol Paşinyan hükümetinin ilgisizliği ve umursamazlığı nedeniyle bugün Azerbaycan Cumhuriyeti'nin sosyal medya kullanıcıları aracılığıyla kiliselerimizin yıkıldığı haberini alıyoruz.
Aslında Erivan hükümetinin yetkilileri İlham Aliyev hükümetine karşı suçlamalarda bulunmaya devam etmek için soykırım anahtar kelimesini kullanmaya çalışıyor gibi görünüyor. Son 2 yıldır Erivan hükümeti yetkilileri ateşkes kurallarını ihlal etmek, sivil yer ve merkezlere ateş açmak, Ermeni topraklarını işgal etmek ve benzeri suçlamalarla İlham Aliyev hükümetini meydan okumaya çalıştı. Bu bağlamda Ermenistan hükümeti yetkilileri Azerbaycan Cumhuriyeti hükümeti tarafından tarafından Ermeni tarihi kültürel eserlerinin soykırımı konusunu gündeme getirerek dünya toplumunun dikkatini eskisinden daha fazla çekmeye çalışıyorlar. Erivan hükümet yetkililerinin aynı çabaları Birleşmiş Milletler'e bağlı bir kuruluş olan Uluslararası Adalet Divanı'nın 7 Aralık 2021'de İlham Aliyev hükümetini Ermenistan'ın kültürel yerlerine saygı göstermeye mecbur bırakmasına neden oldu. Yani Ermenistan hükümetinin Azerbaycan Cumhuriyeti'ne yönelik politikasının daha önce sonuç verdiği belirtilmelidir. Pek çok Ermeni uzmanı sözde Ermeni soykırımının asıl amacının Ermeni topraklarının işgali olduğuna inanmaktadır.
Aslında aynı şey Azerbaycan Cumhuriyeti için de geçerli. Karabağ Ermeni soykırımı konusu Ermenilerin tarihi ve kültürel eserleri ve diğer vakalar da bu bağlamda değerlendirilebilir. Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ bölgesinin mülkiyeti konusunda var olan gerilimlerin dışında Dağlık Karabağ Ermenilerinin soykırımı konusunun İlham Aliyev hükümetinin maceralarının devam etmesine engel olabileceği söylenmelidir. Bakü yetkilileri yabancıları memnun etmek için Paşinyan hükümetine Siyonik vilayetinden Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne bir koridor yaptırması için baskı yapmaya devam ediyor. Aslında Bakü makamları 5 kilometre genişliğinde ve yaklaşık 60 kilometre uzunluğundaki bu koridoru almakla Ermenistan-İran sınırını tekerlerini almak ve Ermeni hükümetini yok etme planını kolayca gündeme getirmek niyetindeler.
Değerli dinleyiciler, Orta Asya ve Kafkasya gelişmelerini ele aldığımız haftalık programımızın bugünkü bölümünün sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce parsudi.com'u takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@wis.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Tekrar beraber oluncaya değin, hoşçakalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07:20 ile 08:50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19:50 ile 21:20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden. Yine akşamları Türkiye saatiyle 21:20 ile 22:20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.com adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-21-22-01-36-82. Ayrıca 0098-21-22-01-36-82 veya 0098-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.